أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı daha yakından tanımak, yakınlarıyla yakın bir diyaloğa, ilişkiye geçip yakınlarımıza yansıtmak arzusuyla hazırlayıp sizlerle paylaşmaya çalıştığımız yeni bir gül sohbetleriyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlayarak bugünkü programına başlamak istiyorum efendim. Hazreti Hafsa annemizi hiç zaman kaybetmeden hemen kaldığımız yerden inşallah görmeye çalışalım. 4 bölüm gördük. 5. bölümüyle beraberiz. En son geldiğimiz yer İslam tarihinde meşhur İla hadisesinin yaşandığı olay. Kısa bir giriş yapmıştık ve hemen şimdi onu açarak devam edelim. Efendim hatırlayacaksınız, bundan önce hayatın çeşitli cilvelerle dolu olduğunu ifade etmiş. Her insanın şu dünya hayatında kendisine takdir edilen hadiseleri yaşadığını, yaşamakta olduğunu, yaşayacağını söylemiştik. Peygamberimiz Aleyhisselam da, sahabe-i kiram da bunun içindedir. Tabii ki annelerimiz de bunun içindedirler efendim. Hicretin 9. senesinde yaşanan bir hadisedir bu. Yine sözlerimin başında söylemek istiyorum. Sadece tarihsel bir olay, yaşanmış, bitmiş, kaynaklara geçmiş tarihsel bir olay olarak görmeyeceğiz biz bunu. Sadece sizlerle yaşanmış bir olayı paylaşmayacağım. Başarabildiğim ölçüde dilim döndüğünce bu olaydan biz nasıl bir sonuç çıkaracağız? Yani kıssadan hisse deriz ya, nasıl bir hisse alacağız? Hissemize, payımıza ne düşecek ve bu payımızı ne ölçüde efendim canlı tutacağımıza ilişkin güzel bir örnektir bu. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi Hazreti Ayşe annemizi sizlerle paylaşırken bu konuyu görmüştük. Hazreti Ayşe boyutuyla genişçe görmüştük. Şimdi efendim o kadar geniş olmayacak ama Hazreti Hafsa annemizde de yine bir hayli geniş boyutları var bu hadisenin. Onu şimdi görmeye efendim çalışalım. Efendim her türlü imkana kavuşmuş olmasına rağmen, bunun altını çiziyorum, her türlü imkana, fırsatlara kavuşmuş olmasına rağmen Resulullah Aleyhisselam ailece sade hayatlarını, mütevazi hayatlarını yine aynı şekilde sade ve mütevazi devam ediyorlardı. Mala, mülke ehemmiyet vermiyorlardı yani. Ancak şöyle bir şey olmasın, üzülüyorum buna. Resulullah'ın evinde yiyecek ekmeği yoktu, üzerine yatacak bir şeysi yoktu, sürekli yoktu, yoktu felsefesiyle bir yere varamayacağımızın altını çizeyim. Efendim var, hem de çok var. Ancak onlar bizim gibi var olanı saklamıyorlar. Verdikleri için yok. Verdiğine göre var ki veriyor. Olmayan şeyi neyi vereceksiniz? Tutmuyorlar elinde, veriyorlar. O yüzden ellerinde yok. Yine böyle vermişler, vermişler. Ailece, annelerimize vermişler. Ve hakikaten bu sefer de sanki biraz fazla mı verilmiş ne olmuşsa biraz sıkıntı çekiniyor. Ancak işte bu esnada yani 9. sene, hicretin 9. senesi Medine dönemi. Bunca savaşlar, barışlar, efendim ülke gelişmiş, birçok şey yaşanmış ve artık Medine'ye ciddi gelir akmış. Dünyalıklar Medine'ye gelmiş. Böylece neredeyse herkes, denecek kadar büyük bir çoğunluk dünyalıklarını dizmişler. Varlık içinde yaşıyorlar. Bunu Aleyhisselam da görüyor. Annelerimiz de görüyor. Yani kimse varlığa karşı gelmiyor. Kimse yokluğa sızlanmıyor. Problem o değil. Ama artık yani zorluklar aşılmış, sıkıntılar bir şekilde aşılmış ve güzel bir varlık dönemi yaşanıyor. Resulullah Aleyhisselam ve sevgili annelerimiz yani bu süreçte ellerine ne geçiyorsa infak ettiklerinden onlarda biraz daha sadelik, mütevazılık var. Yani hakikaten bu sefer biraz ellerinde bir şeyler yok. Ama Medine'ye böyle bolca mal mülk gelince sevgili annelerimiz de elbette haklı olarak bundan istifade etmek istediler. Ve Resulullah Aleyhisselam'dan dünyalık istediler efendim. Resulullah Aleyhisselam'dan dünyalık istediler. Aleyhisselam buna çok üzüldü. Dünyalık istediler ifadesini kullandığımızda iftira boyutuna varmayalım. Ayşe annemizi görürken ben kalem kalem saydığım için onlara girmeyeceğim. Sadece şunu söylemek istiyorum. Hiç merak ettik mi ne istediler diye. Orada bu soruyu sormuş ve hangi annemiz ne istedi bunları ben size kalem kalem söylemiştim. Önceki sohbetlerimizde bulabilirseniz o konularda genişçe bilgi var efendim. Tekrar tekrar paylaşmak istemiyorum. Yani aynı şeyi. Çünkü anlatmam gereken, paylaşmam gereken çok mevzu var. Fakat bu ifadeyi kullanıyorum. Üzerine basa basa. Annelerimiz dünyalık istediler. Resulullah Aleyhisselam'dan. Şimdi genellikle anlatan hatiplerimiz, yazan yazarlarımız, bu mevzuyu işleyenlerimiz, alanla ilgili malumat sahibi olanlar, dünyalık istediler. Dünyayı bilhassa kadınlar daha çok sever. Kadınlar biraz eşyaya düşkündür, ziynetlere düşkündür, dünyalık istediler şeklinde yazar ve konuşurlar. Bu da bizi çok üzer. Eminim annelerimizi de üzmüştür. Bu tarz sözlere kıyamet günde kolay kolay cevap veremeyeceğiz. Ben diyorum ki, böyle cümle kullanıldığı zaman siz şu soruyu sorun. Hangi annemiz neyi istemişti diye. Yine o zaman da ifade etmiştim, paylaşmıştım sizlerle. Mesela işte gidiyorsun bazen evlere bir yerlere. Ya bizim hanım çok böyle ısrar etti. İlla şu perdeyi değişelim, değişelim, değişelim. Ya bu kadın milleti yahu. Anlatamadım, perdeyi değiştik. İyi de bu perde evde sadece kadına mı ait? Bu perde içinde oturmuyor muyuz biz evimizin içerisinde? Ya kadınlar biraz daha bu konuda hassaslar sanıyorum. Ya perde istiyorsa kadın, bir halı istiyorsa, bir çekyat kanepe istiyorsa, bir dolap istiyorsa bu hane halkı için istiyor bunlar. Eve herkes kullanacak bunu. Ha kendine müstakilen özel bir elbise ister, takı ister. Yani sırf kendine benim ister. Oysa hanımların büyük çoğunluğu bizim istiyorlar. Bizim. İşte burada annelerimiz de bizim istiyorlar. Ha benim isteyen de var. Hemen şimdi bir anne başörtüsü istiyorsa, bir kıyafet istiyorsa, ne bileyim bir şey ayakkabı istiyorsa yani sonuçta. Ve bu da ihtiyaçsa zaten. Buradaki problem istetmeden onu temin etmektir. Ancak Peygamber Aleyhisselam, annelerimizin ayağında ayakkabısı yoktu. Başında örtüsü yoktu. Üzerinde elbisesi yoktu. Öyle sefil haldeydiler ve istemek zorunda kaldılar. Cümlesini kullanmak Resulullah'a iftira olur. Annelerimize iftira olur. Çünkü bunlar namaz kılıyorlar ve namazda tesettür esastır. Çünkü bunlar dışarı çıkıyorlar. Tesettür esastır. Demek kıyafet var. Ayakkabısı nasıl gezecek bir kadın? Ayakkabı var. Peki ne istiyor bunlar? Ha işte problem burada. Çünkü ülkenin hem dini yerleşkesi açısından hem siyasi sosyal yerleşki olarak efendim ülke toparlamış kendini, ekonomik olarak toparlamış kendini ve güzel evler dizilmiş, kurulmuş, eşyalar yerleştirilmiş. Annelerimiz de Resulullah Aleyhisselam'dan böyle bir şey istediler. Ben Ayşe annemizi paylaştırken şu cümle aklıma gelmemişti. Şu anda bunu ifade edeyim. Belki de sallallahu aleyhi ve sellem, bakın belki de diyorum. Böyle bir kayıt yok çünkü. Ama olayın akışı bize bunu söyletiyor. Belki de refah düzeyi yükselince bir şeyler düşündü aleyhisselam. Onlar eve getirecek. Ama sanıyorum annelerimiz acele ettiler. Ve dünyalık istediler. Resulullah aleyhisselam da buna çok üzüldü. Onları çok seviyor. Onlara çok değer veriyor. Onlar da aleyhisselamı çok severlerdi, sayarlardı, değer verirlerdi. Dolayısıyla burada bizim almamız gereken birinci ders, istetmeden ihtiyaçları karşılamaktır. Ne kadar takva olursa olsun, bazı dünyalıklar efendim gereklidir. Ve istenmesi de normaldir. Hele hanım olarak bazı şeyleri hakikaten istemek durumunda kalıyorlar. Ben şimdi aleyhisselam bunları temin etmedi diye iftira atamam. Atılan iftiraya karşı çıkarım. Çünkü aleyhisselam aile hukukunu konuşanlardan değil, o hukuku yaşayanlardan idi. Bizim birbirimize dayattığımız hakları o yaşayan insan idi. Biz sadece konuşanlar, dinleyenler olduk. Hak, hukuk konusunda da maalesef. Aleyhisselam bunu yaşıyordu bizzat. Dolayısıyla yani ile hadisesinin yaşanmasına sebep olan şey annelerimizin dünyalık istemeleri amenna, ancak ortam düzelmiş, herkesin durumu yani refah düzeyi, ekonomik düzeyi artmış, annelerimiz de o toplum içinde yaşıyorlar, bizim de olsun diye istediler dünyalık. Resulullah aleyhisselam böyle bir istekten dolayı çok üzüldü. Çok üzüldü. Yani insanı çok düşündürüyor kıymetli dinleyenlerim. Gerçekten çok düşündürüyor. Annelerimiz ev için ve kendisi için bir şeyler istiyorlar. Aleyhisselam çok üzülüyor. Annelerimiz isyan etmiyorlar. Başa kalkmıyorlar. Nedir bu çektiğimiz demiyorlar. Ama kalite insanlar, biraz daha mı sabır gerekiyordu? Aleyhisselam'ın niyeti neydi? O Allahu alem. Ama üzüldü aleyhisselam. Hem o kadar üzüldü ki, subhanallah, dünya hayatının geçiciliğini ve ahiret aleminin kalıcılığını, aynı zamanda dünya hayatının geçiciliğini ve ahiret alemine göre bir hayli hiç mesabesinde olduğunu anlatmak için belki hanımlarına, sevgili annelerimize ders vermek için belki, bilmiyoruz. Ama onlarla ayrılıp bir ay sizinle beraber olmayacağım diye yemin etti sallallahu aleyhi ve sellem. Meşrebe adı verilen bir kiler, bir odacık, bir depocuk. İşte birkaç basamakla çıkılan bir odacık, bir çardak. Meşrebe diye daha ziyade meşhur. Buna bazıları kiler diyor, bazıları çardak diyor, bazıları odacık diyor, küçük bir odacık vesaire. Bazı sebzelerin, bazı şeylerin korunduğu gıda maddelerinin bir yer, bir odacık. Oraya çekildi aleyhisselam ve orada yaşamaya başladı. Yani hanımlarından ayrıldı. Sizinle bir ay beraber olmayacağım dedi. Sizin getirdiğinizi, yaptığınızı bir ayda sizin emeğinizi yemeyeceğim dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle bir yeminle meşrebeye çekildi. Tabi bu duyuldu. Herkesin gözü önünde olan bir hadise ve sahabiler arasında Resulullah aleyhisselam hanımlarını boşadı mı acaba diye bir telaş başladı. Şimdi Hazreti Ayşe annemiz de burayı açmıştık. Ancak eksik kalan kısımları ya da Hazreti Hafsa annemiz olan boyutlarını burada paylaşalım. Şimdi efendim akla şu gelebilir. Doğrusu ben küçüklüğümde bu hadiseyi okuduğumda da şaşırmıştım. Bu yaşa geldik artık. Yıllardır bu işlere uğraşıyoruz, iştigal ediyoruz. Ha tam anladın mı? Yine tam anlamış değilim. Şimdi nasıl olur ki? Yani hanım dünyalık istiyor. Yapma be kadın. Bir şeyler demek varken neden ben bir ay senden ayrı duracağım? Yediği yaptığını yemeyeceğim, seninle beraber olmayacağım diye böyle kendime adeta eziyet edercesine bir kenara çekiliyorum. Bunu anlamak çok zor. Haşa böyle söylerken Resulullah yanlış yaptı, haşa demiyorum. Ama ben burada bu sefer başka bir şey görür gibiyim. Muhterem dinleyenlerim, siz daha farklı şeyi görün lütfen. Annelerimiz Resulullah'ı çok seviyorlar. Onun incinmesine gönülleri razı olmuyor. Ve kendi isteklerinden dolayı Resulullah Aleyhisselam'ın üzüldüğünü ve onlardan ayrılıp bir kenara çekildiğini görmek sanırım onlara daha fazla kahreder, üzer. Ve korkunç bir derstir bu. Annelere bakıyorum. Hepsi çok üzgün ve ağlaşıyorlar. Yani hangi sahabe, yani hangisinin babası, annesi, yakınları annelerimizle görüştüklerinde ben anlamadım bu ne iştir. Ya bir şey istemedim. Bir şunu istemiştim, şunu söyledim. Dikti bununu gitti orada kalıyor. Demedi annemiz. Hepsi büyük bir korkuya kapıldılar. Hani şimdi o bizi boşarsa sokakta kalırız, aç kalırız. Aç kalma tehlikesi yok. Allah Teala kulunu böyle imtihan etmiyor. Resulullah Aleyhisselam kimseyi açlıktan öldürmez. Burada mesele başka ve anlamakta zorlanıyoruz. Anladığımızı zannediyoruz sadece. İşte öyle konuşuyoruz. Allah affetsin bizi. Nedir problem? Resulullah Aleyhisselam dünyalıkla istediler diye. Yani niye bu sıkıntıya girdi? Bize neyi anlatmak istiyor? Neden başımı ağırtırcasına, beynimi çatlatırcasına bunları düşünmeyeyim? Neden lütfen düşününüz demeyeyim size? Ne var işin içinde? Aleyhisselam hangi dersi veriyor? Bize ne istiyor? Lan kadınlar be, Allah'tan korkun be. Sizi sokaktan aldım, bak böyle first lady yaptım mı diyor Aleyhisselam. Başa mı kalkıyor Aleyhisselam? Ufak bir iyilik yaparız, ortalığı dağıtırız. Subhanallah. Böyle olmamalıyız. Benim peygamberim böyle değil. Sessizce onların yanından kalktı. Madem siz dünyalık istiyorsunuz, işte dünyayla baş başa kalın dercesine, ben sizin yanınıza girmeyeceğim, sizinle beraber olmayacağım, sizin yaptığınızı yemeyeceğim, içmeyeceğim dediği meşrebeye çekildi. Evet. Ve annelerimiz büyük bir üzüntü içerisindeler. Ağlaşıyorlar. Bizim konumuz Hazreti Hafsa annemiz. O yüzden hemen oraya geçiyorum. O da nasıl ağlıyor? Nasıl üzgün? Olayı haber alan Hafsa annemizin babası Hazreti Ömer, ki burada Resulullah Aleyhisselam'ın hem yakın dostudur hem kayınpederidir. Hiç zaman kaybetmeden işin aslını öğrenmeye çalışıyor. İşin aslını öğrenmek ve gerekeni de hemen yapmak için müminlerin annelerinden biri olan sevgili kızı Hazreti Hafsa annemizin yanına gidiyor önce. Bak, burada bir hadise yaşanınca bir babaya düşen nedir? Kayınpederin vazifesi nedir? Ve nasıl bir çözüme girer? Buyurun, örnek burada. Varıyor sevgili kızının yanına, ki annesi makamındadır Hafsa annemizin yanına. Bakıyor Hafsa annemiz nasıl ağlıyor. Tevbe istiğfarla meşgul, ağlamayla meşgul. Öyle ki konuşacak bir hali bile yok. Fakat olay çok önemli ve öncelikli çözülmesi gereken bir mesele olduğundan Hazreti Ömer radıyallahu anh sorusunu direkt soruyor. Ne bu kızım, ne bu halin, ne oldu, hayırdır, bunları sormuyor. Allah Resulü sizi boşadı mı? İlk soru bu. Allah Resulü sizi boşadı mı? Soruyu böyle söylüyor sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hafsa annemiz fışkırık arasından tek kelime kullanıyor. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Kelime bu. Peki Resulullah şimdi nerede? Şurada, meşrebede. Annemiz işaret ediyor. Ne yapıyor orada diye soruyor Hazreti Ömer. Annemiz inzivaya çekilmiş durumdadır diyor. Bu kadar. Konuşmalar bu kadar. Kaynaklarda böyle geçiyor. Yani Hafsa annemiz, Allah isteyesin, hayatımı adadım, yemedim yedirdim, saçımı süpürge ettim, 40 yılın başında bir şey istedim, dikti burnunu gitti demiyor. Demiyor. Demeyelim öyle. Dedirtmeyelim öyle. Bir çaresini bulalım Ve şu dünyada, şu geçici dünyada kalıcı hayatımızı mahvetmeyelim. Hazreti Ömer efendim hadisi derinlemesinde anlaması, incelemesi gerekiyor. O yüzden yaşanan bu tür hadiselerden dolayı Resulullah Aleyhisselam hanımlarından ayrılarak onlarla bir ay görüşmemeye yemin ettiğini, meşrebeye çekildiğini öğreniyor. Kimden? Kızından. Aleyhisselam oraya çekilince Resulullah'ın hizmetini gören azatlı kölesi Rebah da radıyallahu anh hemen geliyor. Resulullah Aleyhisselam oraya çekilince herkes gelip gitmesin, Resulullah belki rahatsız olmasın diye nöbet tutuyor önünde. Bu da ayrı bir güzellik. Aleyhisselam Rebah'a çağırın, nöbet tutsun demiyor. İnsanlar hayatı bir bütün yaşıyorlar. Bütün. Her zaman her şeyi söylemeye gerek yok. Yani söylenmeden yapılması lazım ki bir şey ifade etsin. Resulullah Aleyhisselam'ın hanımlarından ayrılıp uzlete, yalnızlığa çekilmesi meselesi hakkında hiç kimse Allah'ın Resulüne bir şey sormaya, demeye cesaret edemiyor. Hazreti Ömer, Hazreti Ebubekir, bu içlerinde bunlar. Ama Hazreti Ebubekir gelemeyince Hazreti Ömer devreye giriyor. Dayanamıyor. Çünkü sevgili kızı da buna sebeptir diye düşünüyor. Resulullah Aleyhisselam'ın içinde uzlete, yalnızlığa çekildiği o küçücük odacığa, meşrebeye yöneliyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. Resulullah Aleyhisselam'ın nöbetini tutan Reba, Hazreti Ömer'in o yana doğru geldiğini görünce ona olan saygısından, hürmetinden, muhabbetinden ayağa kalkıyor. Varıyor Hazreti Ömer radıyallahu anh, selamlıyor Reba'yı. Resulullah Aleyhisselam'a diyor, söyler misin Ömer geldi, görüşmek istiyor. Tabii ki diyor Reba. Yani Aleyhisselam çekil şöyle. Estağfurullah, Hazreti Ömer Reba'ya çekil şöyle. Ben gidip görüşürüm demiyor. Yani o kadar bir güzellik görürüz ki hadise içerisinde. Yani İslam olmasaydı sen de kimsin lan der, Reba'yı yere sererdi. İslam'a girdi. İslam insanları eşit derecede görmeyi emretti. Rebah'ta Müslüman ve kendi isteğiyle Resulullah Aleyhisselam'ın orada nöbetini tutuyor. Geliyor Hazreti Ömer'de radıyallahu anh, selamlaşıyor. Arkasından da Resulullah'a diyor, sorup benim için izin alır mısın Ömer geldi diye. Tabii ki diyor Hazreti Rebah ve birkaç basamaktan çıkılır diye geçiyor kaynaklarımızda. Demek yüksekçe bir odacık işte. Oraya varıyor. Az sonra geri dönüyor. Diyor ki senin isteğini ilettim Resulullah'a. Ancak bir cevap vermedi bana. Evet ya da hayır demedi. Ey Reba, bir daha gidiver. Olur ya Ömer diyor. Dönüyor. Tekrar giriyor. Az sonra geri geliyor. Ne oldu diyor. Senin isteğini Resulullah Aleyhisselam'a arz ettim. Ancak bana bir cevap vermedi. Ey Reba, bir daha gidiver benim hatırıma. Olur giderim diyor. Üçüncüye gidiyor. Yine geriye dönüyor. Merakla bekliyor Hazreti Ömer. Ne oldu ey Reba? Resulullah Aleyhisselam'a isteğini arz ettim. Bana bir cevap vermedi diyor. Hazreti Ömer çok üzülüyor. Evet efendim, Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazreti Rebah'tan 3 kez istiyor bunu. Resulullah Aleyhisselam'ın yanına çıkıyor 3 defa. Hazreti Ömer'in geldiğini, görüşmek istediğini söylüyor. Dönüyor geriye, cevap veriyor Hazreti Ömer'e. Ben sen arzunu Resulullah'a ilettim, o bana bir şey demedi. Hazreti Ömer çok üzülüyor tabii. Dayanamıyor ve sesinin bütün tonuyla Resul'a duyurmak amacıyla. Yalvarırcasına yalnız haykırıyor. Ey Rebah! Benim için Resul Aleyhisselam'dan izin iste. Ben zannediyorum ki Resulullah benim Hafsa için geldiğimi zannetti. Ona şefaatçi olacağım diye. Onu kayıracağım diye. Hayır vallahi. Eğer Resulullah emrederse Hafsa'nın boynunu da vururum ben. Yeter ki bana müsaade etsin, yanına gireyim. Böyle sesleniyor mübarek. Onlar iş olsun diye konuşmazlardı. Ben şimdi ne diyeyim size? Biz radyo programı diye konuşuyoruz. Siz de bir radyo dinliyorsunuz. Böyle nereye varacağız? Ben bir sanatçılık olsun diye bir üslup da kullanmıyorum. Siz de iş olsun diye dinlemiyorsunuz. Resulullah'a olan sevginizden dolayı bir böyle program dinliyorsunuz. Ben de inşallah onu paylaşmak ve sevgimin, muhabbetimin artması için anlatıyorum diyelim de Allah-u Teala hem bana hem size ecrini versin de gönüllerimizi onun sevgisini doldursun. Resulullah Aleyhisselam Hazreti Ömer'in bu yanık gür sesini işitiyor tabii. Tesir oluyor, müteessir oluyor Aleyhisselam. Ve Rebah'a işaret ediyor, sesleniyor. İzin ver Ömer yanıma gelsin diyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh büyük bir merakla ama bu arada kabul edilmenin sevinciyle ve yine bu arada dehşet bir üzüntüyle Resulullah'ın yanına çıkıyor. Üzüntü niye? Diğer ikisi anlaşılıyor. Üzüntü niye? Sevgili kızı da var işin içinde Resulullah'ı üzmüştür diye üzülüyor. Yanına çıkıyor. Resulullah'a selam verirken Aleyhisselam doğruluyor. Doğrulduğunda yüzünde, omuzunda uzandığı hasırın izini görüyor Hazreti Ömer. İç geçiriyor. Sonra etrafa şöyle bakıyor. Odada bir şey yok. Yani sonuçta burası bir kiler, bir meşrebe, bir odacık, bir küçük depocuk yani. Aleyhisselam bir problem olursa bir dayayıp döşeyim, bir odayı burada kalayım dememiş ki. O manzarayı görünce dayanamıyor, ağlıyor koca Ömer radıyallahu anh. İşte burada Resulullah soruyor. Seni ağlatan nedir ey Ömer? Hazreti Ömer ağlayarak, ya Resulallah, Kayserler, Kisralar, dünya malı içinde yüzüyorlar. Bolluk içinde, refah içinde yaşıyorlar. Sen Allah'ın Resulüsün, Habibullah'sın, Resulullah'sın. Seni böyle yüzünde, omuzunda hasır iziyle görünce dayanamadım diyor. Resulullah Aleyhisselam, ey Ömer, hiç istemez misin ki dünya onların olsun da ahiret bizim olsun? Geçici dünya onların olsun, kalıcı, ebedi ahiret bizim olsun. İstemez misin? İsterim ya Resulallah. Ve o meşhur hadisi şerif işte burada cereyan ediyor. Ben buraya girmek durumundayım. Yani kayınpeder iletişimden öte hadis ravisi olduğundan Hazreti Ömer bu konuda ve maalesef çok da üzülüyorum. Bu hadisi şerhini yapan, izahını yapanlar maalesef aynı hatayı tekrarlıyorlar diye üzüldüğüm için buraya biraz şerh koymam gerekiyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ey Ömer diyor, Hattab'ın oğlu, dünya ile benim ilgim ne ki? Hadis burada geçiyor. Yani hadisin vurut olayı biri burada. Birkaç sahnemiz var. Birisi budur. Dünya ile benim ilişkim ne ki? Bağım ne ki? Yani Resulullah'ın gözünde dünyanın kıymeti yok. Bunu böyle söylüyoruz da peki Bedir Savaşı ne yaptık? Uhud Savaşı ne yaptık? Dünyada tutunmak için. Değil mi? Allah'ın dinini yaşamak için Allah'ın dinini yaşayacağın hür bir yere ihtiyacın var. Önemli bunlar. Ama hadisi anlayalım ve hadiseye dönelim. Dünya ile benim ilgim ne ki? Ancak dünya ile benim ilgim şöyledir diyor Resulullah Aleyhisselam. Ben bir yolcu gibiyim ki, bir yolcu dünya ile ilgiyi anlatıyor Aleyhisselam. Bir binek üzerinde yolculuk yapan bir yolcu bir ağacın altında dinlenip sonra orayı terk eden bir adam gibiyim ben diyor Aleyhisselam. Hadis-i şerif budur ve meşhurdur. Çoğunuz çok kez dinlemişsiniz. Değişik hatiplerimizden okumuşsunuzdur da mutlaka. Ancak atlanan bir şey var. Yani burada dünyalık bir şey yok anlamında düşünülüyor. Bir kere olay meşrebede geçiyor. Aleyhisselam'ın evinde bir şeyler var iyi kötü. Bu bir aile hayatı yaşıyor bu insan. İleride gelecek bazı annelerimizin ellerinde çok güzel, çok ciddi şeyler göreceksiniz. Var bunlar. Evde halı olduğunu da göreceksiniz bazı evlerimizde. Ancak buradaki konum farklı. Aleyhisselam geçici olarak bir yerde yaşıyor. Yani biz şimdi yazlı kışta bir yere yani böyle illaki dayalı döşeli bir yer değil bir yayla düşünün. Ne bileyim birkaç günlük pikniğe bir yere gittiniz. Yani orada hep dayalı döşeli mi yaşıyoruz sonuçta? Böyle düşünmek lazım. Aleyhisselam burada geçici olarak buraya geçmiş bir meşrebeye bir hadiseden dolayı yani bir yalnızlığa inzivaya çekilmiş. Bolluk içinde inziva olmaz yani. İnzivanın da özelliği bu zaten. Çilenin özelliği budur. Ancak hadis-i şerif iyi anlayalım. Aleyhisselam diyor ki bir yolcu gibiyim diyor. Ama binitli bir yolcu. Bineği var bir yolcunun. Yani bir araç var. Aracı var adamın. Araç sağlam, güçlü olacak beni bir yere götürsün diye. Bir ağacın gölgesinde dinlenen ve onu terk edip yolcu gibi. Şimdi pikniğe bir yere gittiğimiz zaman herhangi bir yere oturuyor muyuz? Yok. Bir kere oturduğumuz, dinleneceğimiz yer, oturacağımız yer çamur olmayacak, dikenli olmayacak, güvenli bir yer olacak. Değil mi efendim? Ağacın gölgesi olacak. Gölgesi için yapraklar lazım. Yani bir yerde otururken ya birkaç saatlik pikniğe gidiyoruz, yer seçiyoruz, yer beğeniyoruz. Resulullah Aleyhisselam bize bunları anlatıyor. Bir varlık var. Yani bineğin var, gölgesi olan bir ağaç var. Bunlar dünyalıktır. Bunların gölgesi olan bir ağaç var, emniyetli, güvenli bir yer var. Orada oturuyorsun ama ağaç senin değil. Terk edip gidiyorsun. Dünyaya bağlanma bu. Dünya olmasın değil. Dünya olmasaydı bu kadar savaş niye yapılsın? Bu kadar emek niye verilsin? Dünya ahiretin tarlası ise ekeceğiz burada ekinimizi. Ekeceğiz ki ürün devşirelim. Ekeceğiz ki almamız gerekeni alabilelim. O yüzden dünya elbette var. İşte hadisi şerifin yani dünyaya benim ilgim ne ki hadisin geçtiği biz buna vurut diyoruz. Hadisin ifade edildiği mekan böyle bir yer. Ve Hazreti Ömer'i de ağlatan Kayserileri Kisralara düşünmesi ve Resulullah Aleyhisselam Allah'ın en sevdiği olduğu halde böyle bir sıkıntı içinde olduğunu ima etmesi üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona böyle buyurur. Önce bunu konuşurlar. Hazreti Ömer radıyallahu anh bu şekilde bir ifade aldıktan sonra tabii ağlıyor da üzülüyor. Bir yandan da eziliyor. Kızı var çünkü devrede. Ya Resulallah diyor. Hanımlarından dolayı ne kadar sıkıntı çekiyorsun. Bunu kayınpeder söylüyor ha. O gözle dinleyelim. O kulakla inşallah. Hanımlarından dolayı ne kadar sıkıntı çekiyorsun. Şayet onları boşarsan Allah da melekler de seninle beraberdir. Ben de ya Resulallah, ben de Ebu Bekir de bütün ashab da seninle beraberiz. Öyle söylüyor. Bu içten söylenen söz üzerine iki cihan güneşi güller gibi tebessüm ediyor. Mübarek gül yüzünde nurlar saçılıyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh bundan cesaret alarak asıl konuya giriyor. Ve soruyor. Ya Resulallah hanımlarını boşadın mı? Bu soruyu soruyor. Aleyhisselam'ın verdiği cevap tek kelime. Hayır. Bunu duyunca Hazreti Ömer tutamıyor kendini. Allahu Ekber diye haykırarak tekbir getiriyor. Öyle ki ses dalga dalga yayılıyor. Zaten sesi gürdür Hazreti Ömer'in. Efendim Allahu Ekber diye tekbir getirince ses dalga dalga yayılıyor. Arkasından devam ediyor. Anam, babam, canım, kanım, her şeyim sana feda olsun ya Resulallah. Fidâke ebi ve ummi ya Resulallah, diğer orijinal ifadesiyle. Bütün ashab büyük bir merak içindedir. Gidip onlara söyleyebilir miyim hanımlarını boşamadığını ya Resulallah? Aleyhisselam yine tek kelime. Evet. Hazreti Ömer meşrebin önünde çıkıyor, kapıdan önünde ayakta dikilip, oraya toplanmış halk demek ki sesi duyunca toplandılar. Onlara bütün ses tonuyla Resulullah hanımlarını boşamamıştır diye haykırıyor. Oradaki sahabeler Allahu Ekber diye hepsi birden tekbir getiriyorlar. Çünkü bu güzel haber bütün hepsini çok sevindiriyor. Burada aslında o kadar mesele var ki birbirinin içerisinde kıymetli dinleyenlerim. Çok tatlı, çok güzel meseleleri görüyoruz burada da. Aleyhisselam'ı nasıl böyle içsellemişler, böyle kabullenmişler, benimsemişler. Onun üzüntüsü onları üzüyor, sevinci onları sevindiriyor. Ayşe annemizde gördüğümüz kısma geldim şimdi. Orayı hızlı geçiyorum. Bir ay böyle doldu. Bir ay sonra Aleyhisselam Ayşe annemizden başlamak üzere annelerimizin yanına indi. Ayşe annemizi gördük diye ben Hafsa annemize geçiyorum. Onun da yanına vardı. Hafsa annemiz heyecanlı, Resulullah geldi diye çok sevinçli, böyle deriz yani eli ayağı dolandı birbirine diye o durumda. Aleyhisselam daha söze girmeden Ayşe annemizin dediği sözü söylüyor Hafsa annemiz. Ya Resulallah hoş geldiniz. Hoş geldiniz de bir ay sizden ayrı kalacağım diye yemin ettiniz. Ancak bugün 29 gün oldu ya Resulallah. Aleyhisselam çok memnun kalıyor. Siz bunu saydınız mı? Gün gün diye soruyor. Annemiz elbette. Ayşe de saydı, ben de saydım, hepimiz saydık diyor. Bugün 29 ama sen bir ay demiştin ya Resulallah. Aleyhisselam memnun, mesrur, tebessümle beraber bazı aylar 29 çeker ey Hafsa. Bu ay 29 çekti buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra Hazreti Ayşe annemize dediğinin aynısını Hazreti Hafsa annemize de dedi. Ey Hafsa, ben sana bir şey diyeceğim. Sen bu konuda muhayyersin. Seçme hakkın var. Acele etme. İyi düşün. Annenle, babanla, ailenle daha doğrusu istişare et. Ondan sonra kararını bana bildir. Hafsa annemiz merak eder. Bir yandan korkar, endişe eder. Buyur ya Resulallah der. Aleyhisselam ayeti kerimeleri okur. Çünkü vahiy gelmiştir. Bu meseleyi vahiy çözmüştür. Vahiy çözer her şeyi. Vahiy her şeyi çözer. Vahiy hayattır, hayat. Ben iki ayet sizlerle paylaşacağım. Ama önce olayı söylüyorum. Ayşe annemizi de aynı ayetleri paylaşmıştık. Ayet-i kerimeleri okur, Hafsa annemize sorar. Ey Hafsa der, bu ayet-i kerime gereği benim size bunu sorma gibi bir sorumluluğum var. Sen ailenden istişare yap. Eğer beni, Allah'ı ve Resulünü istiyorsan bu hayatı benimseyeceksin. Bak iyi anlayın. Katlanacaksın, dayanacaksın, çekeceksin, sabredeceksin değil. Bu hayatı benimseyeceksin. Yok, eğer dünyayı, onun zinetlerini, onun zevki sefasını, malını, mülkünü istiyorsan, seni boşayacağım ve onları sana sağlayacağım. ailenden istişare yap, acele etme. Gel bana bildir. O da aynı Ayşe annemiz gibi diyecek. Ben bunun için mi aileme danışacağım? Bunun için mi yani? Hayır vallahi, ben Allah'ı tercih ediyorum. Resulünü tercih ediyorum. Allah'tan affımı diliyorum ya Resulallah. Evet. Annelerimizin cevabı da böyledir. Peki ayetler nedir? Zaman daralmasın, zamana sığsın diye ayetleri yine kelime kelime metin ve meal olarak vermeye çalışayım. Başarabildiğim kadarıyla. Efendim Ahzab suresinin 28 ve 29. ayetleri. Bu ikisini paylaşıyorum sizlerle. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nebi. Allah buyuruyor. Ey nebi. Ey peygamber. Ey nebi. Kulli ezvacike. Zevcelerine, hanımlarına de ki. İn kuntunne turidnel hayate dünya ve zineteha. Eğer siz dünya hayatını ve onun zinetini, süsünü istiyorsanız, feteâleyne umetti'kunne usarrihkunne serahen cemila. Geliniz boşanma bedellerinizi verip sizi bolca istifade ettireyim maldan mülkten ve size güzellikle yol vereyim. Boşayayım sizi, mal mülk vereyim. Boşayayım eğer dünya istiyorsanız, onun varlığını istiyorsanız. Bu 28. ayet-i kerimeydi. 29'a bakıyoruz. Ve in kuntunne turidne Allahe ve Resulehu. Yok eğer Allah ve Resulünü istiyorsanız. Ve darul ahire. Ahiret yurdunu istiyorsanız. Fe inne Allahe a'adde lil muhsinati min kunne ecren azîmâ. Allah sizden güzel amel işleyenlere büyük bir mükafat hazırlamıştır. İyi anlamak için meali bütünleyelim. Biraz tefsirimsi verelim. Ey peygamber, hanımlarına de ki, eğer siz dünya hayatını ve dünyalıkları istiyorsanız, gelin size onları bol bol vereyim ve sizi güzellikle boşayayım. Yok eğer Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, sabrediniz. Allah sizden güzel amel işleyenlere büyük bir mükafat hazırlamıştır. Yani ahirette bunları önünüze koyacağım. Ayet bu. Allah-u Teala peygamberi vasıtasıyla onun şahsında bütün inananlara, erkeklere ne diyor? Yani ailenle problem yaşadın, boşanma durumuna geldin. Say, söv diyor mu? Yok. Bağır, çağır diyor mu? Yok. Vahiy medeniyeti işte budur. Düşünün yani artık boşanıyorsunuz, subhanallah, o duruma gelmişsiniz, öyle bağırma çağırma yok. Kavga dövüş yok. Madem öyle, madem olmuyorsa, güzellikle nasıl evlenirken güzellikle evleneceksek, Allah muhafaza, dünya işidir. Boşanma da olur. Ben boşanın demiyorum. Allah orada bağırmaya müsaade etmiyor. Ne diyor Allah-u Teala? Ayete bakacağız. Fete'aleyne umetti'kunne ve userrihkunne serahen cemila. Geliniz diyor. Gelin. Size dünyalıkları vereyim ve sizi güzellikle boşayayım, salıvereyim. Eğer aile yürümeyecekse, bela okumak, musibet okumak, kahır okumak yok. Şimdi aklımıza şu gelebilir. Böyle güzel geçiniyorsam niye boşanayım ki? İşte problem burada. Bizim geçinmemiz bile maalesef kavgalı gibidir yani. Çünkü biz ayeti kerimelerin önümüze koyduğu aile hayatı yaşamıyoruz. Çünkü biz birbirimize katlanan, mecbur olan insanlar durumuna düştük. Birbirimizi benimseyen, arzu eden, isteyen, benimseyen diyorum, katlanan değil. Öyleyse iki taraf da benimsenecek olacak. Tek taraflı olmaz bu. Ama görüyorsunuz, Allah muhafaza, eğer iş yürümediyse, problem olduysa, yürümeyecekse ve boşanmaya doğru gidiyorsak, işte ayet-i kerime. Kavga, dövüş yok. Güzellikle salıverin diyor Allah-u Teala. İşte annelerimiz, Hafsa annemiz şu anda bizim misafirimiz, onu görüyoruz. Ben diyor bunun için mi yani aileme danışacağım? Elbette ben Allah'ı istiyorum, Resul'unu istiyorum, ahiret yurdunu tercih ediyorum. Resulullah Aleyhisselam'ın hanımları bu olaydan almaları gereken dersi aldılar. Annelerimizin hepsi üzüntü ve pişmanlıktan helak olacak hale gelmişken, tevbe ve istiğfar ile yeniden huzur ve sükunete kavuştular. Yeniden huzur ve sükunete kavuştular. Hafsa annemiz de bu huzura kavuştu. Böylece ilah hadisesi ciddi ve yerinde bir tercih ile neticelendi. Tabi her şeyi anlamak, anlatmak çok zor. Bir hadise yaşanıyor. Ayetler bunu bize anlatıyor. Bizzat bunu Allah Teala bize anlatıyor. Bizi uyarıyor. Çok genel manayla güzel geçinin diyor. Çok genel manayla birbirinizi yemeyiniz diyor. Biz sohbetimizin sonunda şu soruyu soralım. Böyle durumda biz olsaydık ne yapardık acaba? Ayrıca bu olay sadece tarihsel bir hadise olup kaynakların anlattığı bir mesele olmanın dışında bize bir şeyler veriyor mu? Ya da biz bundan bir şeyler alabiliyor muyuz? Peygamberimiz Aleyhisselam'ı yakından tanımak böyle bir şey. Onun yakınlarını, hısım ve akrabalarını yakından tanımak böyle bir şey. Onu yakından tanıyacak ve onu kendimize örnek alacağız. Hiç zaman geçirmeden problem gibi görülen şeyleri bir an önce halledip Allah ve Resulü rızası istikametinde bir hayat yaşamaya döneceğiz diyor. Bugünkü programı da bu şekilde bu da noktalarken hepinizi yine sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum efendim.